Ayrım 20. Sayfa 201. 10. Bölüm. Beyin Sisi. 1990 yazı. Şişe ile Yusuf'u arabayla 40 dakikalık mesafedeki stüdyo siteye taşınmıştık. Hafta sonlarında sık sık Universal City Walk'taki sinemalara gidiyorduk. Burası Los Angeles için de Los Angeles'ın bir taklidiydi. İnsan neden gerçek Los Angeles sokaklarında yürümez anlamıyordum. Ama işte yine bir cuma akşamı buraya gelmiş, elimizde dondurmamızla yapay şehrin sokaklarını arşınlıyorduk. Arnold Schwarzenegger'ın yeni bilim kurgu filmi Total Recall gerçeğe çağrıdan çıkmıştık. Film hatalı bir bellek nakli yaşayarak Mars'a doğru hayali yolculuğa çıkan inşaat işçisini anlatıyordu. İşler ters gidiyordu ve adam kendine geldiğinde neyin gerçek neyin hayali olduğunu ayırt edemiyordu. Mars'a ilk döndüğünde gelecekten geldiğine dair o kadar çok işaret vardı ki ben inandım dedim. Ama hayatım, hafıza naklini yaptırmadan önce adam şimdiki zamanda dünyada yaşamaktan gayet memnundu. Ondan sonra parona yaklaştı. Tabii parona yaklaşır. İnsan hafızasına güvenemezse neyin gerçek olduğunu nasıl bilir? Orasını bilemem. Hafıza uzmanı sensin. Ben biraz şu dükkana bakmak istiyorum. Şişi bir müzik dükkanına girerek gözden kayboldu. Bense dondurmamı yiyerek kalabalığı ister ederken az önceki soruları düşündüm. İki gerçeklik de eşit derecede sahici geliyorsa insan hangisine inanacağını nereden bilir? İster psikotik olsun, ister bunamış, isterse de sadece bellek problemi yaşıyor olsun. Hastalarımın çoğu benzeri sorunlarla mücadele ediyordu. Son birkaç yıldır kariyerimin büyük bölümünü sadece Alzheimer hastalığı olan yaşı ileri hastalarda değil, aynı zamanda artan unutkanlıktan dolayı kaygı duyan orta yaşlı insanlardaki bellek sorunlarına odaklamaya başlamıştım. Araştırmalarım ayrıca bunamanın ve yaşa bağlantılı bellek zayıflamasının erken tespitini de içeriyordu. Ayrıca bir tanı aracı olarak beyin görüntülemeyi de geliştiriyordum. Şişe elinde bir torba CD ile döndü ve hadi arabaya gidelim dedi. Neyse ki arabayı nereye park ettiğimizi o hatırladı. Sonraki pazartesi ofisime erken geldim ve her zamanki gibi telesekreterimi kontrol ettim. Yüksel'e yakın hocalarımdan, Dr. Larry Klein'den bir mesaj vardı. Dr. Klein benden hafızasından şikayet eden VIP film stüdyosu yöneticisi Greg Wiley'i görmemi istiyordu. İsmi hatırladım. The Times'in iş dünya sayfasında daha yeni onunla ilgili bir şeyler okumuştum. Önde gelen film stüdyolarından birinde prodüksiyonun başına getirilmişti. Greg karşımda bacak bacak üstüne attığında timsah derisinden ayakkabıları gözüme çarptı. Muhtemelen benim aylık ev taksitimden pahalıydı. Acaba az para mı alıyordum bu adamdan? Ancak bu düşünce aklımdan geçer geçmez hemen hastamdan gözüm korktu. Ve bu duyguya karşı savunma olarak kendi kendime espriler mi yapıyorum acaba diye düşündüm. Ofise yeni bir kahve makinesi almıştım. Kendime kahve koymak için makinenin başına gittim. Greg'e isteyip istemediğini sordum. Greg ikramı geri çevirerek çantasından bir Avian, parantez içinde mineralli su, şişesi çıkardı. Larry Klein bana sizin kendi alanınızda önde gelen isimlerden biri olduğunuzu söyledi. Buraya yeni gelmiş biri olarak çok kısa sürede adınızı duyurdunuz. Larry biraz abartmayı sever. Kahvemi yudumladım. Mütevazi dekorlu hastane ofisimi işaret ederek o halde ben size bu ihtişamdan koparıp özel olarak kendime tutayım dedi alaycı bir tavırla. Gülümsedim ve Larry bana hafızanda bazı değişiklikler fark ettiğini söyledi dedim. Greg aniden ciddileşerek öne doğru eğildi. Bakın bunlar kesinlikle aramızda kalıyor tamam mı? Elbette dedim. Bunu kimseye söylemedim, karıma bile. Ama bazı anlar oluyor ki aklımda eskisi kadar keskin olmadığını hissediyorum. Özellikle de günün ilerleyen saatlerinde ve akşamları kötülüyor. Sence nedir sebebi dedim. Aşırı çalışma veya stres olabilir, bilemiyorum. Suyundan bir yudum aldı. Neler yaşadığını biraz daha anlatır mısın? Hafızam değil aslında mesele. Hatta hafızam genelde gayet iyi. Ama bazı anlar oluyor ki kafa karışıklığı denemez tam olarak ama beynim ağır çekimde düşünmeye başlıyor sanki. Hani gece yoğun siste araba sürersiniz ya işte öyle bir his. Beyin size gibi mi dedim. Aynen dedi biraz daha su içerek. Bakalım doğru anlamış mıyım dedim. Günün sonuna doğru yaşadığınız bu episodlarda düşünüzünüz yavaşlıyor ve düşünceler netliğini kaybediyor. Denebilir. Söyleyeceklerimi toparlamam daha uzun sürüyor. Sanırım hatırlamakta da zorlanıyorum. Ne sıklıkta oluyor bu dedim. Haftada birkaç defa, belki iki günde bir. Aklımdan hemen Greg'in son gün sonunda ortaya çıkan beyin sisiyle ilgili olasılıklar listesi geldi. Listenin en başında hipoglisemi geliyordu. Tabii geçici iskemik hatalar, GIA yani kalıcı beyin hasarına yol açmayan mini inmeler de olabilirdi. Ama Greg'e beslenme şeklini ve tıbbi geçmişini sorduğumda bunların hiçbiri olası görünmedi. Hatta Greg daha kısa bir süre önce baştan sona tıbbi bir check-up yaptırmıştı ve tansiyonu, kolesterol seviyesi, glikoz toleransı normal çıkmıştı. Ancak ailesinde Alzheimer hastalığı vardı. Eskiden buna mı derdi kadına dedi. Büyükannem tamamen dünyadan kopmuştu. Erkek kardeşi de öyle. Şimdi amcamın da kafası gitti. Doktor Alzheimer diyor. Sizinle görüşmek istememin bir nedeni de buydu. Belki bende de bir yatkınlık vardır ve şimdiden başlıyordur. İlk belirtiler ortaya çıktığında akrabalarınız kaç yaşlarındaydı dedim. 70'lerin sonunda veya 80'lerin başında. Muhtemelen sizin şimdi hissettiğiniz şey daha farklı bir şeydir. Alzheimer aileden geliyorsa genelde o kişilerle aynı yaşlarda başlar. Dolayısıyla 56 yaş sizin için henüz çok erken dedim. Gray'in Alzheimer'a yakalanma kaygısı ailesinden bu hastalık olan insanlarda sıkça karşılaşılan bir durumdu. Yaş ilerledikçe hepimiz hafızamızda küçük değişiklikler hissederiz. İsimleri ya da bir kelimeyi hatırlamamız veya gözlüğümüzü, anahtarımızı bulmamız eskiye kıyasla daha uzun sürebilir. İnsan bu basit zihinsel hataların sevdiği birinde zamanla nasıl ilerlediğini ilk elden tanıklık ederse kendi unutkanlığından çok korkabilir ve kendisinin de mutfak dolaplarına etiket yapıştırması gerekeceğinden endişe edebilir. Bu hastalığa yakalanmış yakın akrabası olanların hastalığa yakalanma riskinin iki katına çıktığını biliyoruz. Ama bu mutlak bir risk faktörü değil. Yapılan araştırmalar genlerin Alzheimer hastalığında riskin sadece üçte birini oluşturduğunu ortaya koydu. Dolayısıyla genetik olmayan faktörler, özellikle de yaşam tarzı tercihleri, çoğu insanın farkına vardığından çok daha önemli bir rol oynuyor. Geçen yıllar içinde bu tür konular bana UCLA'de yürüttüğüm araştırma ve klinik programlar için esin kaynağı oldu. Grubumuz PET taraması teknolojisiyle çok sayıda araştırma yürüttü ve Alzheimer hastalığının yaşayan insanlardaki fiziksel kanıtını görüntülemenin bir yolunu keşfetti. Bulut sayesinde nihayetinde bu hastalığın beyinde belirtiler henüz kendini göstermeden önce aşamalı, hatta genelde dereceli olarak başladığını bulduk. Gözlemlerimiz bizi risk altındaki insanları hedef alan ve sinirsel hasarların oluşumundan sonra giderilmesindense sağlıklı beyinleri korumayı amaçlayan bir ilaç ve önleyici yaşam tarzı programı geliştirmeye itti. İyi de şu benim beyin sisi Alzheimer'ın ilk safhalarının belirtisi olamaz mı dedi Greg. Olabilir ama yüksek bir olasılık değil dedim. Aslında biz yeni bir tür beyin tarama yöntemi olan PET'le, yani pozitron emisyon tomografisi ile bir çalışma yürütüyoruz. Bu yöntem sayesinde gerçek belirtilerin ortaya çıkmasından yıllar önce kişinin Alzheimer'a yakalanıp yakalanmayacağını öğrenebileceğimizi düşünüyoruz. Greg heyecanlanmış gibiydi. Çalışmalarınız için fona ihtiyacınız var mı? Küçük bir aile fonunu idare ediyorum ben, katılmak isterim. Potansiyel bir bağışlayacak defterini şimdilik kaldırmasını söylemek beni kahretse de cömertliğin için teşekkürler Greg, ama sanırım ben seni fonsuz da bu çalışmaya dahil edebilirim dedim. Bak işte bu bir ilk. Biri bir çeki geri çeviriyor. Etkilendim doğrusu. Pekala, başka ne anlatabilirim size doktor? Sorunun stres kaynaklı olabileceğinden söz etmiştin. Bunu biraz açar mısın? Greg güldü. Benim için baştan sona stres. Üstelik mesele sadece filmin bütçesini aşmamak, primadonna aktörlerle baş etmeye çalışmak da değil. Yerime geçmek için birbiriyle rekabet eden ve basamakları tırmalarcasına tırmanan altındaki yöneticilerle de uğraşmam gerekiyor. Gösteri dünyası her gün yeniden yaşanan koca bir parti gibi. Hafızamla ilgili durum işini hiç etkiledi mi? Şimdilik hayır, ama eninde sonunda etkileyecek diye endişeleniyorum. Ne de olsa akşamları gösterimler, yemekler oluyor. İnsanlarla muhabbet etmem gerekiyor ama eskisi kadar formda hissetmiyorum kendimi. Suyundan bir yudum aldıktan sonra devam etti. Şunu da söyleyeyim, sözünü ettiğim, yüzüme gülüp yerime göz diken genç kurtlardan da çok var. Ayrıca stüdyo şefini de memnun etmem gerekiyor ki filmlerin para yapsın. Benim işimde mesele ne yaptığın değil, son zamanlarda ne yaptığındır. Bir an durup kendi işimi düşündüm ve aklıma eski bir fıkra geldi. Akademi dünyasının politikaları neden vahşidir? Kaybedilecek çok az şey olduğu için. Bu sıralar ben de doçent doktorluk için dosyamı hazırlamakla meşguldüm. Kadrolu hayata doğru büyük bir adımdı bu. Yıllarımı almıştı ama artık çok yaklaşmıştım. Meslektaşlarım işimi değerlendirecek gizli oylamayla karar verecekti. Eski akademik geleneklerden biri. Komitede sizin pozisyonunuz için rekabet eden ve sizi bastırmaya çalışan biri olup olmadığını asla bilemiyordunuz. Dolayısıyla Greg'in kendi çıkarlarını kollamaya seçen meslektaşlarına karşı güvensizliğini anlayabiliyordum. Bakış açımı bulandırıp yardım kabiliyetimi engellememesi için hastamla bu paralel meselemize karşı duyarlı olmam gerekiyordu. İş yerinde güvenebileceğin dostların var mı dedim. Stüdyoda güvenebileceğime inandığım raketbol oynadığımız birkaç yakın arkadaşım var. Ayrıca patronumla da haftada bir oynarız. Gerçek bir dosttur. Sanırım kendisinden sonra yerini almaya hazırlıyor beni. Greg yaka düğmesini açıp kravatını gevşetti. Ama sahada onunla rekabet etmek zor oluyor bazen. Neden? Yaşı benden büyük. Müthiş bir oyuncu olsa da birkaç defa onu yenebilecek gibiydim. Ama yenmedim. Korktum herhalde. Neden korktun? Dostum olabilir ama aynı zamanda da patronum. Tepesini attırırsam karşı saldırıya geçebilir. Beni işimden alabilir. Ama biliyor musunuz, kazandığı bazı zamanlarda adeta hüsrana uğruyor. Sanki cesaretimi toplayıp adam gibi onu yenmemi bekliyor. Demek bu stüdyo şefi senin dostun da seni kendi işine hazırlıyor. Ve sen onu raketbolda yenip yenmemekte kararsızsın. Evet, öyleyim galiba. Ama alt tarafı bir oyun işte. Hem bu rekabete dayalı sporlar hep kafamı boşaltır. Stres atmamı sağlar benim. Eskiden basketbol oynardım ama şimdiki yoğun tempomu onu sığdırmam zor. Seansın geri kalanında Greg'in geçmişiyle ilgili konuşmaya devam ettik. Greg okulda çok başarılı bir öğrenciydi. İşinde de. Hemen başarıya ulaşmış ve ilk evliliği sonlansa da sonradan eski film yıldızı muhteşem bir kadınla evlenmişti. Şimdi ergenlik çağında iki çocuğu Batı Los Angeles'ın en iyi özel okullarına gidiyordu. Ancak tüm başarıların bir bedeli vardı. Sürekli formda olması ve bunca zorlukla elde ettiklerini kimsenin elinden almaması için sırtını kollaması gerekiyordu. O gün Greg'in çocukluğunu yeterince inceleyecek vaktimiz olmadı ama ben küçüklüğündeki hangi deneyimlerin ondaki ömür boyu süren başarı ve kontrol arayışını, kazanlarını kaybetme önündeki baskılayıcı korkuyu şekillendirdiğimi merak etmekten kendimi alamadım. Alzheimer'dan korkması da şaşırtıcı değildi. Kontrolü yitirmenin uç noktası Alzheimer'dır sonuçta ve onu alt etmenin yolu yoktu. Hastalığı erken tespit etmeye, yavaşlatmaya, hatta muhtemelen ilaçlar ve yaşam tarzı ayarlamaları ile bertaraf etmeye çalışabilirdik. Ama Alzheimer'a yakalanırsa nihayetinde hastalık zihnini kalıcı olarak ele geçirecekti. Greg'in genç yönetici kurtlar hakkındaki kaygısının normal Hollywood rekabetine öte bir şey olup olmadığını düşünmeye başladım. Onda gerçekten beyinsel bir tür bozukluk varsa episodik zihinsel kaymalardan da fazlasını yaşıyor olabilirdi. Paranoid düşünceleri vardı belki. Bazı Alzheimer başlangıç vakalarında bellek kaybı yerine psikiyatrik semptomlara rastlandığını önceden görmüştüm. Örneğin, bir kadın hasta aniden ortaya çıkan obsesif kompulsif eğilimlerden söz etmişti. Bir adam ani panik atak başlangıcı yüzünden bana yönlendirilmişti. Bunların her ikisinde de Alzheimer hastalığı ortaya çıkmıştı. Anksiyete belirtileri ise arka planda yatan zihinsel yetilerdeki nörel bozulmanın ilk işaretleriydi. Greg'e bir PET taraması ayarlayacağımı söyledim. Ayrıca bir sonraki randevumuzdan önce iç hastalıkları doktorunun bana hasta kayıtlarını göndermesini istedim. Günün ilerleyen saatlerinde doçentlik dosyam konusunda bana yardımcı olması için Larry Klein ile toplantı yaptım. İlk inceleme komitesi çalışmalarımın yeterince odaklı olup olmadığını sorgulamıştı. O güne dek kitle stresini, psikosomatik hastalıkları, beyin taramasını ve geriatrik demansı araştırmıştım. Komite ise bir çalışmanın diğerinin önünü nasıl açtığını gösteren tematik bir yol haritası istiyordu. Ayrıca araştırmacı olarak akıl hocamdan bağımsızlaştığımdan da emin olmak istiyorlardı. Doğal olarak ben de tavsiye için hemen akıl hocama döndüm. Zaman zaman ofisinin dinlendiğinden şüphelenenlerini, konsültasyonları ve gözetim seanslarını Batı Los Angeles Veterans Affairs Tıp Merkezi kampüsündeki yürüyüşlerde yapmak gibi bir alışkanlığı vardı. Burası UCLA'ya bağlı hastane binalarından biriydi ve 405 otoyolunun hemen batısındaydı. Eski binalar uçsuz bucaksız yeşilliklere serpiştirilmiş, kampüsün kuzey yakasında eserlerinin en sevdiği gözlerden uzak iş idare alanı, yani 9 delikli golf sahası vardı. Paranoyak mı dersiniz? Biraz, ama herkesin kendince tuhaflıkları vardır. Otoparktan çıkıp 9. Fairway'e doğru ilerlediğimiz sırada Larry doğrudan konuya girdi. Kariyerim boyunca mükemmel araştırmalar yaptın. Olay şimdi sadece bir kılıf bulma meselesi. 9. deliğin etrafında dolaştık. Brentwood okulunda bahçede oynayan çocukları görebiliyordum. Kılıf mı? Nasıl yani dedim. Resmin tamamına bak geri. Eklektik bir adamsın sen. Problemleri çözmek için de metodik bir yol izliyorsun. İster rezitalde bayılan bir avuç isterik öğrenciyi, ister Alzheimer'da beyin hasarının neyin yol açtığını araştırıyor ol. Bunların hepsi çalışmalarında kendini gösteriyor. Tek yapman gereken komiteye kariyerin boyunca yanıtladığın her sorunun bir sonrakinin önünü nasıl açtığını ve bundan sonra seni nereye götüreceğini göstermen. Larry eğildi, bir golf topu seçti ve onu 8. green'e gönderdi. Neredeyse tek vuruşta sayı yapıyordu. Harika atıştı dedim söylediklerini düşünürken. Valiyle nasıl gidiyor? Gizli senaryonu verdin mi adama dedim. Güldüm. Los Angeles'ta masasının altına gizli bir senaryo sıkıştırmamış tek insan bendim herhalde. Bir golf topu bularak bir sonraki deliğe fırlattım ve yeşili 20 yardayla kaçırdım. Henüz emin değilim. Hafıza sorunları ve karışıklık epizotları yaşıyor. Alzheimer başlangıcı, geçici iskemik atak ya da başka tıbbi bir sorun olabilir, bilemiyorum. Belki de psikolojiktir ya da sadece strestendir. Ne olduğunu bulacağından eminim geri. Tıpkı komitenin sorularını çözeceğinden emin olduğum gibi. Unutma, en basit olasılıklar asla göz ardı edilmemeli. Anlıyorum dediğin dileri. Çok teşekkür ederim. Ama bazen vaka sıra dışı veya komplike olduğunda ben kendime senin bana güvendiğin kadar güvenemiyorum. Geri, iyi bir psikiyatrist olmak hayattaki bankacılık, öğretmenlik vesaire gibi herhangi bir role alışmaktan farklı değildir. Kızını ilk kucağına aldığın anı düşün. Üstüne beyaz gömleği geçirdiğin ilk günden çok daha tuhaf hissetmişsindir kendini. Herkes ara sıra kendini rol yapıyormuş gibi hisseder. İşin anahtarı yoluna devam etmen ve o anda alabileceğin en doğru kararı almandır. Hata yapmaktan korkma. Benim en çok öğrendiğim zamanlar hata yaptığım ve hatalarımdan döndüğüm zamanlardır. Ofisime dönüşte Larry'nin tavsiyesini düşündüm. Resmin tamamını görmeye çalışmalı, en bariz ya da belki en basit açıklamayı gözden kaçırmamalıydım. Hem hazırladığım dosyada hem de Weiler vakasında. Gray'in yerine göz dikmiş meslektaşları hakkında paranoid görünmesi ilginçti. Klein'in kişiliğinde paranoid bir yan vardı. Ben de meslektaşlarımı terfimi sabote etmelerinden endişe duyuyordum. Acaba şüphecilik ve paranoid düşünce hangi noktada bizi gerçek tehlikelerden korumaktan çıkarak hayatımızı ele geçirmeye, işlevselliğimizi yitirmemize neden oluyordu? Vali adına bu sorunun cevabını en kısa sürede bulabilmeyi ümit ediyordum. Klein söz konusu olduğunda asla bulamayacağımı düşünüyordum. Kendime gelince eminim o serseriler beni bastırmak için ellerinden geleni artlarına koymayacaklardı.